Ayrım 53, sayfa 394, 60. Mantığın ve ahlakın evrenine bir gezinti. Mossburger'e ilişkin olarak hukuk bağlamında söylenebilecekler tek bir cümleyle dile getirilebilirdi. Mossburger, bu işin uzmanı olmayanlarca dahi hukuk biliminde ve adli tıpta sınırlı suçluluk ehliyeti diye bilinen sıra dışı olaylardan biriydi. Onun gibi zavallıların ayrıcı özelliği, yalnızca sağlıklarının değil fakat hastalıklarının da pek bir değer taşımamasıdır. Doğa böyle kişileri kabarık sayıda yaratmaktan tuhaf bir zevk duyar. Natura non fecit saltus, yani doğa hamleler yapmaz. Geçişleri sever ve genelde dünyayı da ahmaklıkla sağlıklılık arasında bir geçiş evresinde tutar. Ama hukuk bilimi bunu göz önünde bulundurmaz. O şöyle der: Non datur tertium sive medium inter dua contradictoria, yani insan ya hukuka aykırı hareket edebilecek durumdadır ya da değildir. Çünkü iki karşıtlık arasında bir üçüncüsü ve ortada olanı yoktur. İnsan bu ehliyet sayesinde cezalandırılabilir. Cezalandırılabilme niteliğiyle hukuki kişi olur. Ve hukuki kişi olarak da hukukun kişiler üstü korumasından yararlanır. Bunu hemen anlamayan askerlikteki süvari sınıfını düşünmelidir. Bir at ne zaman sürülmek istense kudurmuş gibi davrandığı takdirde çok büyük bir özenle bakılır, ayaklarına en iyi sargılar sarılır, kendisine en iyi biniciler, en seçme yemler verilir ve çok sabır gösterilir. Buna karşılık bir süvari bir kusur işlediğinde prerelle dolu bir kafese kapatılır, yemeği azaltılır ve ellerine kelepçe takılır. Bu ayrımın gerekçesi, at yalnızca hayvani ampirik evrenin bir parçası iken, süvarinin mantığın ve ahlakın evrenine ait bulunmasıdır. İnsanın tinsel ve ahlaki nitelikleri sayesinde hukuka aykırı davranabilmesi ve bir suç işleyebilmesi, onun hayvanlar ve özellikle belirtmek gerekir ki, akıl hastaları karşısındaki ayrıcalığıdır. Ve insanı bir ahlakı bulunan insan düzeyine ancak cezalandırılabilme niteliği yükselttiğinden, hukukçunun bu niteliğe sımsıkı sarılmak zorunda olması anlaşılır bir durumdur. Fakat öte yandan buna karşı çıkmaya misyon edinmeleri beklenen adli tıp ruh doktorları mesleklerinde ne yazık ki hukukçulardan çok daha korkak davranırlar. Yalnızca iyileştiremeyecekleri kişileri gerçek anlamda hasta sayarlar. Bu, alçak gönüllü bir abartmadır. Çünkü ruh doktorları aslında öteki hastaları da iyileştiremezler. İyileşmez ruh hastalıkları ile Tanrı'nın yardımıyla bir süre sonra kendiliğinden iyileşen ruh hastalıkları ve gerçi doktorun da iyileştiremeyeceği fakat hastanın elbet yüce Tanrı'nın yardımıyla doğru etkilere ve düşüncelere tam zamanında hedef olması koşuluyla kaçınabileceği hastalıklar arasında ayrım güderler. Bu ikinci ve üçüncü gruptan yalnızca tıbbın meleğinin kendi özel muayenehanesine geldikleri takdirde hasta gibi davrandığı ama mahkemede karşılaştığında çekingen davranarak hukukun meleğine bıraktığı değeri düşük hastalar çıkar. Mossburger'de böyle bir vakaydı. Gizemli bir kan sarhoşluğunun yol açtığı cinayetle kesintiye uğrayan onurlu yaşamı boyunca onu sayısız kez tımarhanelerde alıkoyup salıvermişlerdi. Ve Mossburger son duruşmada son derece vicdan sahibi iki adli doktor tarafından sağlığı yine kendisine geri verilene kadar beyin felçli, paranoyak, saralı ve deli sayılmıştı. Elbet o duruşma sırasında ve tıka basa dolu olan büyük salonda sözü edilen iki doktor da dahil Mossburger'in şu ya da bu türden bir hasta olduğuna inanmayan kimse yoktu. Ama yasanın koyduğu koşullara uyan ve dürüst kafalarca onaylanabilecek bir türün varlığı söz konusu değildi. Çünkü insan kısmen hasta ise eğer o zaman hukuk hocalarının kanısına göre kısmen de sağlıklıdır. Fakat insan kısmen sağlıklı ise o zaman da kısmen sorumlu tutulabilme ehliyetine sahiptir. Ve insan kısmen sorumlu tutulabilme ehliyetine sahipse o zaman bu ehliyete bütünüyle sahip demektir. Zira söylenenlere bakılırsa sorumlu tutulabilme ehliyeti insanın onu zorlayan her türlü nedenden bağımsız olarak kendini belli bir amaca göre yönlendirme gücüne sahip bulunduğu bir konumdur. Böyle bir yönlendirmenin insanda aynı zamanda hem bulunması hem de bulunmaması düşünülemez. Gerçi bu konumlarından ve eğilimlerinden ötürü hukukçuların deyişiyle ahlak dışı iç gücülere karşı koymakta ve iyiden yana çıkmakta güçlük çeken insanların varlığını dışlamaz ve Mossbrugger'de bir başkasını hiç etkilemeyecek koşulların cezayı gerektiren bir eylem kararına itmiş olduğu insanlardan biriydi. Ama her şeyden önce Mossbrugger'in aklı ve mantığı mahkemenin kanısına göre bunların kullanılması durumunda suçun işlenmemesini de sağlayabilecek ölçüde yerindeydi. Ve böylece ortada Mossbrugger'i sorumluluk diye adlandırılan ahlaki değerin dışında bırakmak için bir neden yoktu. İkinci olarak düzenli bir hukuk uygulaması bilerek ve isteyerek gerçekleştirilen ve suç sayılan her eylemin cezalandırılmasını gerektirir. Ve nihayet üçüncü olarak hukuk mantığının varsayımına göre kendilerine 7x7'nin kaç ettiği sorulduğunda dillerini çıkaran ya da Majeste İmparator'un adını söylemeleri gerekirken ben diyen o mutsuz zavallıların dışında bütün akıl hastalarında henüz en alt düzeyde de olsa bir karar verebilme ve kendini yönlendirebilme yetisi vardır. Eylemin suç karakterini anlayabilmek ve suça iten güdülere karşı koyabilmek için ise akıl ve irade gücünün biraz daha yoğun kullanılması yeterlidir. Bu da herhalde bu kadar tehlikeli kişilerden beklenebilecek olanın en azıdır. Mahkeme salonları, ataların bilgeliğinin şişeler içerisinde korunduğu mahzenlere benzer. İnsan bu şişeleri açar ve insanoğlunun kesin bilgiye ulaşma çabasının en yüksek, en damıtılmış noktasının yetkinliğe varmazdan önce ne denli kötü tatlı olduğuna ağlayası gelir. Ama görünüşe bakılırsa sözü edilen nokta kaşarlanmamışları sarhoş edebilmektedir. Tıbbın meleğinin hukukçuların açıklamalarını uzunca bir süre dinlediği takdirde çoğu kez kendi misyonunu unuttuğu bilinen bir gerçektir. Böyle bir durumda tıbbın meleği kanatlarını cam kırılmasını andıran bir sesle kapatır ve mahkeme salonunda hukuk biliminin bir ihtiyat meleği gibi davranır. 61. Üç makalenin ideali ya da kesin yaşamın ütopyası. Mossbrugger bu yoldan ölüm cezasına çarptırılmıştı ve ruhsal durumunun tekrar muayene edilmesi olasılığını yalnızca Kont Leinsdorf'a ve onun Ulrich'e duyduğu yakınlığa borçluydu. Ancak Ulrich o sıralarda Mossbrugger'in geleceğini ondan sonra da düşünmeye kesinlikle niyetli değildi. Mossbrugger gibilerinin özünü oluşturan, umutsuzluk yaratan acımasızlık ve acı çekme karışımı ona bu türden insanlar hakkında genellikle verilen hükmün ayrıca özelliği sayılan titizlik ve ihmalkarlık karışımı kadar nahoş gelmekteydi. Ulrich, olaya soğukkanlılıkla baktığında Mossbrugger hakkında ne düşünmesi gerektiğini ve ne hapishanede ne de özgür dünyada yerleri bulunan, tımarhanelerin de yetersiz kaldığı böyle insanlar bağlamında hangi önlemlerin denenebileceğini iyi biliyordu. Ayrıca bunu daha binlerce insanın bildiğinin, bu türden her soruyu sürekli tartıştığının ve özellikle ilgilendiği yönlere yönelttiğinin ve nihayet devletin böyle bir eksiklik konumunda en açık, en ucuz ve en güvenilir çözüm olması nedeniyle sonunda Mossbrugger'i öldüreceğinin de bilincindeydi. Buna rıza göstermek vahşice bir tutum sayılabilir ama sonuçta hızlı taşıt araçlarına kurban gidenlerin sayısı da Hindistan'daki bütün kaplanların aldığı kurbanlardan daha fazladır. Öte yandan buna rıza göstermemizi sağlayan acımasız, vicdansız ve umursamaz ruhsal tutum, göründüğü kadarıyla yadsınamayacak başarılar elde etmemizi de olanaklı kılmaktadır. En yakınındakine onca dikkat kesilen, bütün karşısında ise yine onca kör olan bu ruhsal durum, en anlamlı ifadesini bir yaşam boyunca sürmüş bütün çabaların ideali diye adlandırılabilecek ve üç makaleden oluşma bir idealde bulur. Böyle tinsel çabalar vardır ki bir insanın gururunu büyük kitaplar değil fakat kısa makaleler oluşturur. Örneğin biri kalkıp taşların bugüne kadar gözlemlenmemiş koşullar altında konuşabildiklerini keşfetseydi eğer, böylesine çığır açıcı bir olayı anlatmak ve açıklamak için yalnızca birkaç sayfayı gereksinirdi. Buna karşılık, olumlu tutum üzerine her zaman bir kitap yazılabilir ve bu yalnızca bilimsel bir sorun değildir. Çünkü aslında insanın yaşamdan kaynaklanan en önemli sorular bağlamında hiçbir zaman tam olarak aydınlanamadığı bir yöntem anlamını taşır. İnsanların çabaları, bu çabaların gerektirdiği sözcüklerin sayısına göre sınıflandırılabilir. Bu sözcüklerin sayısı arttığı ölçüde çabaların karakterleri de olumsuzlaşır. İnsan türünü postlara sarılma aşamasından uçmaya kadar götürmüş olan bütün bilgiler kanıtlarıyla birlikte bir araya getirilse küçük bir ev kitaplığından fazlasını doldurmazdı. Buna karşılık kalemle değil fakat kılıçla ve zincirlerle yürütülmüş olan kapsamlı tartışma bir yana, bütün geriye kalanları almak için yeryüzü büyüklüğündeki bir kitaplık bile yetmezdi. Bu durumda kendilerine özgü yollarında onca örnek bir biçimde ilerlemiş olan bilimlerin yaklaşımını benimsemediğimizde işlerimizi son derece akılcılıktan uzak yürüttüğümüz düşüncesi akla yakın gelmektedir. Ulrich'in de orasından burasından yaşadığı bir çağın, neredeyse 10 yıllarla değil sadece yıllarla ifade edilebilecek bir çağın gerçek atmosferi ve zemini işte bu olmuştu. İnsanlar o zaman, buradaki insanlar sözcüğü bilerek kullanılmış bir belirsiz veridir. Kimlerin ve kaçının böyle düşündüğü bilinemiyordu. Ama yine de böyle düşünüldüğünün kokusu alınabiliyordu. Belki de doğru yaşanabileceğini düşünmekteydiler. Bugün ise bunun ne demek olduğu sorulacaktır. Buna yanıt olarak belki de uğruna bütün bir yaşamın adandığı bir eserin, kişisel gücün doruk noktasını sergileyen üç makaleden, üç şiirden ya da eylemden oluşabileceğinin de düşünülebileceği söylenebilir. Demek ki yaklaşık olarak insanın söyleyebileceği bir şey olmadığı noktada susması gibi bir durum, insanın bulunacağı özel bir katkı yoksa eğer yalnızca gerekli olanı yapması ve en önemlisi insanın İçinde o kollarını açarak kendini yaratılışın bir dalgasına bırakmasının tanımlanamaz duygusu olmadığında duygusuz kalması. Böyle bir durumda ruhsal yaşamımızın büyükçe bölümünün son bulacağı dikkatlerden kaçmayacaktır. Ama bu belki de sanıldığı kadar acı verecek bir kayıp olmayacaktır. Çok sabun satılmasının büyük bir temizlik tutkusunu gösterdiği yolundaki sabun ahlak içinde geçerli olması şart değildir. Ahlak bağlamında gelişmiş bir yıkanma merakının iç dünyanın da çok temiz olduğu anlamını taşımadığı yolundaki yeni tümce daha doğrudur. İnsanın bütün eylemlere eşlik eden her türden ahlaka ilişkin harcamalarını son derece kızması, son derece kısması, yalnızca ahlakın yakıştığı kural dışı durumlarda ahlaklı davranması ama öteki bütün durumlarda yapıp ettikleri üzerine bir kurşun kalemi zorunlu olarak yontma veya bir vidayı yine zorunlu olarak biçimleme üzerine düşündüğünden daha fazla düşünmemesi gibi bir deneme çok yararlı olurdu. Gerçi durum o zaman da çok iyiye gitmezdi. Ama en azından şimdikinden daha iyi bir şeyler olurdu. Geriye herhangi bir yetenek değil fakat yalnızca deha kalırdı. Eylemlerin erdemlerle soluk benzerliğinden ortaya çıkan o solgun, tab edilmiş resimler yaşamın imgesinden silinip gider ve onların yerini eylemlerle erdemlerin o baş döndürücü ve kutsal bütünlüğü alırdı. Kısacası her 50 kiloluk ahlaktan geriye bir gramın milyonda biri kadarı bile insana sihirli bir mutluluk aşılayabilen bir özün bir miligramı kalırdı. Ama şimdi denilecek ki bu yalnızca bir ütopyadır. Hiç kuşkusuz öyledir. Ütopyalar aşağı yukarı olasılıklar anlamına gelir. Bir olasılığın gerçeklik olmaması, yalnızca bu olasılığın şimdi içinde bulunduğu koşullar tarafından engellenmesi demektir. Çünkü aksi takdirde sözü edilen olasılık yalnızca bir olanaksızlık olurdu. Olasılık bağlantılarından kurtarılıp kendisine bir gelişme şansı tanındığında ortaya ütopya çıkar. Bu, bir araştırmacının bileşik bir görüngüde yer alan bir elementin değişimini gözlemlemesi ve bundan sonuç çıkarması gibi bir süreçtir. Ütopya bir denemedir. Bu denemede bir elementin olası değişimi ve bu değişimin yaşam diye adlandırdığımız bileşik görüngüde yaratacağı etkiler gözlemlenir.
Şimdi eğer gözlemlenen element kesinliğin kendisi ise, o zaman bu element ele alınır ve gelişmeye bırakılır. Ona bir düşünme alışkanlığı ve yaşamsal tutum gözüyle bakıldığı ve örnek yaratıcı gücüyle temasa geçtiği her şeyi etkilemesine zemir hazırlandığı takdirde, zemin hazırlandığı takdirde, sonuçta kesinliği ve belirsizliği çelişkili bir biçimde birleştiren bir insana varılır. Bu insan, kesinliğin yapısının sergilediği o bilinçli ve saptırılamaz soğukkanlılığa sahiptir. Ancak bu niteliğin dışında kalanların tümü belirsizdir. İç dünyanın bir ahlakın güvencesi altındaki sağlam ilişkileri, imgelemi değişimlere yönelik olan bir insan için pek değer taşımaz. Ve en kesin ve en büyük doyuma yönelik istem, entelektüel alandan tutkuların alanına taşındığı takdirde, daha önce ima edildiği üzere tutkuların itip gitmesi ve onların yerine iyiliğin ilk ateşine benzer bir şeyin geçmesi gibi şaşırtıcı bir sonuç çıkar. Bu, kesinliğin ütopyasıdır. Bu insanın gününü nasıl geçirmesi gerektiği bilinmeyecektir. Çünkü o hep yaratma eyleminin içerisinde sallantıda kalamaz. Ve sınırlandırılmış duyguların ocak ateşini düşsel bir yangına feda etmiş olacaktır. Yer gelelim, bu kesin insan bugün var. İnsanoğlunun içindeki insan olarak o, yalnızca araştırmacının kimliğinde değil, fakat tüccarın, organizatörün, spor adamının, teknisyenin kimliğinde de yaşamakta. Şimdilik bu kişilerin günün yaşamları diye değil, yalnızca uğraşları diye adlandırdıkları asıl saatleri boyunca olsa bile. Çünkü her şeyi onca ön yargılardan uzak ve ciddiye alan bu insan, hiçbir şeyden kendini ciddiye alma düşüncesinden olduğu kadar nefret etmez. Ve onun kendisinin ütopyasına ciddi çalışan kişilere yönelik ahlak dışı bir girişim gözüyle bakacağından ne yazık ki pek kuşku duyulamaz. Bu nedenle Ulrich, iç edimlerin en güçlü grubuna ötekilerin de uydurulmasının gerekip gerekmediği, başka deyişle yaşamakta olduğumuz ya da yaşadığımız bir şeye bir hedef ve bir anlam bulunup bulunamayacağı sorusu bağlamında yaşamı boyunca hep epey yalnız kalmıştı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı: Natura non fecit saltus. N-A-T-U-R-A N-O-N-F-E-C-I-T S-A-L-T-U-S Non datur tertium sive medium inter duo contradictoria N-O-N-D-A-T-U-R-T-E-R-T-I-U-M-S-I-V-E-M-E-D-I-U-M-I-N-T-E-R D-U-O C-O-N-T-R-A D-I-C T-O-R-I-A